Ayrım 12, sayfa 121. Ama 978. gece olunca demiş ki, kardeşlerim, yüceler yücesi Tanrı, kutsanmış peygamberi bize bağışlasın. O anamın, babamın kanından da değerlidir. Ama kuşkusuz onu gereğince övmek için ağzım yeterince temiz değildir. Bundan dolayı bir zamanlar kadınlar konusunda sadece onun bana söylediğini tekrarlamakla yetineceğim. Biz kadınlar cehennemde ateşin yuttuğu pek çok yakacak maddelerinden biriyiz. Günün birinde ahiret yolunda bana ışık tutacak bazı öğüt ve görüşler bildirmesini kendisinden rica etmiştim. Bana, ey Ayşe, benim sevgili Ayşem, Müslüman kadınları kendilerini iyi gözleyip gözetsinler, acılarına katlansınlar, ellerinde bulunana şükretsinler, kocalarına bol bol çocuk doğursunlar ve onları hoş tutup kendilerine özen göstersinler ve girişimleri dolayısıyla Tanrı'nın hayırlarını asla bilmezlikten gelmesinler. Çünkü ey benim sevgili Ayşem, nasip dağıtıcı, iyilikleri görmezlikten gelen kadınları bağışlamasından uzak tutar ve kocasına saygısızca bakanlar, yüzlerine karşı ya da artlarından onlara, yüzün ne kadar çirkin, sen ne iğrenç ve kötü bir kişisin diyenler olursa, Tanrı gözünün birini burup şaşe eder ve bedenini uzatıp biçimsizleştirir. Onu hantal, iğrenç, nefret verici bir pörsük et yığınına dönüştürür. Buruşuk, çökük, sarkık art yuvarlarının üstünde pislik içinde oturur hale sokar. Ve kadın, eğer evlilik yatağında ya da başka yerde kocasına düşmanca davranırsa ya da tatsız sözlerle onu kızdırırsa ya da keyfini kaçırırsa, nasip dağıtıcı, kıyamet gününde bunların dilini etten yapılma kirli bir kayışa döndürecek ve 70 karış uzatarak ve bu müthiş ve soluk renkli dili suçlunun boynuna saracak. Ama ey Ayşe, kocasının sakin yaşamını asla tedirgin etmeyen kadın, kocasından izin almaksızın geceyi asla konutunun dışında geçirmeyen, pahalı elbiseler ve değerli örtüler almak gülünçlüğüne kapılmayan, ellerine ve ayaklarına değerli bilezikler geçirmeyen, inananların bakışlarını çekmeyi asla düşünmeyen ve Tanrı'nın kendisine sağladığı güzellikten hoşnut olan, sözleri tatlı, hayır işlemede zengin, kocasına karşı gönül okşayıcı ve saygılı, çocuklarına karşı sevecen ve ilgili, komşuları hakkında iyi düşünen ve Tanrı'nın tüm yaratıkları hakkında iyilik dileyen kadın, oh! Bu kimse sevgili Ayşe, peygamberlerle ve Tanrı'nın diğer seçkin kullarıyla birlikte cennete girecektir, dedi. Ben de heyecanlar içinde, ey Tanrı'nın elçisi, sen benim için anamın, babamın kanından daha değerlisin, diye haykırdım. Ve şimdi, İslam'ın kutsanmış zamanlarına ulaşmış bulunduğumuza göre, diye sözünü sürdürmüş genç adam, bu temiz ve katı zamanların emirül müminleri içinde en temiz ve en katı kişi olan Halife Ömerül Hattab'ın yaşamından bazı alıntılar dinleyin benden, demiş ve şu öyküyü anlatmış. Doğruyu eğriden ayırt edici Ömer. Anlatırlar ki, İslam'ın en dürüst ve en çıkar gütmeyen emirül müminin Ömer İbn Hattab, dua ve barış üzerine olası peygamberin kendi hakkında verdiği bir hükme itaat etmeyi reddedeni, kılıcının bir vuruşuyla ikiye böldüğü için El Faruk ya da doğruyu eğriden ayırt edici diye adlandırılmıştı. Onun sadeliği ve çıkar gütmezliği o haldeymiş ki, günün birinde Yemen padişahlarının hazinelerinin sahibi olduğu sırada tüm ganimetleri Müslümanlar arasında fark gözetmeksizin dağıtmış. Ve herkes kendi payı olarak öteki şeyler arasında Yemen'in çizgili bezlerini de eşit biçimde edinmiş. Ömer de herhangi sıradan bir savaşçı gibi kendi payını almış ve kendi payına düşen bu Yemen bezinden yeni bir mintan yaptırmış. Ve bunu giyinerek Medine'de kürsüye çıkmış ve Müslümanları kafirlere karşı yeni bir sefere hazırlamak üzere bir söylev vermeye başlamış. Ama orada bulunanlardan biri ayağa kalkarak ona, ''Biz sana itaat etmiyoruz.'' diye sözünü kesmiş. Ömer de, ''Bunun nedeni nedir?'' diye sorunca adam, ''Çünkü Yemen'in çizgili bezlerini dağıtırken ve her bir Müslüman bundan bir parça edinirken sen de aynı şekilde pay aldın.'' Oysa bu parça senin bugün üzerinde gördüğümüz gibi bir elbise yaptırman için yeterli olamazdı. Eğer sen bizim haberimiz olmadan bize verdiğinden daha büyük bir parça almamışsan, böylesine iri kıyım olduğuna göre sana yaraşacak elbiseyi yaptıramazdın diye yanıt vermiş. O zaman Ömer, oğlu Abdullah'a dönerek ona, "Ey Abdullah, bu adama sen yanıt ver, çünkü açıklaması doğru görünüyor," demiş. Abdullah da ayağa kalkarak, "Ey Müslümanlar, bilin ki Emirül Müminin Ömer, kendine düşen paydan bir mintan yaptırmayı düşününce kumaşı eksik geldi. Sonuç olarak bugüne uygun düşecek bir eşyası da bulunmadığından elbisesini tamamlasın diye ben kendi payıma düşen kumaşın bir parçasını kendisine verdim," demiş. Sonra da yerine oturmuş. O zaman Ömer'i sorguya çeken adam, "Tanrı'ya övgüler olsun, şimdi artık sana itaat ederiz ya Ömer," demiş. Ve Ömer bir başka zaman Suriye'yi, Mezopotamya'yı, Mısır'ı, İran'ı, tüm Diyar-ı Rum'u, Diyar-ı Rum, burada Anadolu anlamına, çevrenin notu, zapt edip Irak'ta Basra ve Kufe'yi kurduktan sonra Medine'ye döndüğünde 12 parçaya bölünmüş olan çok eski bir urbayı sırtında taşıyarak camiye ulaştıran, merdivenler üzerinde bütün gün oturur, uyruklarının en düşkününün bile şikayetlerini dinler, bir emirden bir deveciye kadar herkese aynı adaleti gösterirmiş. Aynı dönemde Rumların elinde bulunan Konstantiniyye'de hükmetmekte bulunan Kaiser Heraklios, Arapların emirinin ne gibi yollar, güç kullanmalar ve hareketlerle hükmetmekte olduğunu kendi gözleriyle görmesi için bir elçi göndermiş. Elçi Medine'ye ulaştığında orada yaşayanlara, "Sizin şahınız nerede?" diye sormuş. Onlar da, "Bizim şahımız yoktur, sadece bir emirimiz vardır. Bu da Tanrı'nın halifesi Emirül Müminin Ömer İbnül Hattab'dır," diye yanıt vermişler. O da, "Kendisi nerededir, beni onun yanına götürün," deyince, "Ya adalet dağıtmakta ya da istirahat etmektedir," diye yanıt vermişler ve ona caminin yolunu göstermişler. Kaiser'in elçisi camiye ulaşmış ve Ömer'i başı doğrudan doğruya mermere dayalı caminin kızgın basamaklarında öğle sonrası güneşinin altında uyurken görmüş. Alnından akmakta olan terler başının yöresinde geniş bir su birikintisi oluşturmuş bulunuyormuş. Bunu görünce Kaiser'in elçisinin yüreğini bir korku bürümüş ve "İşte bu dilenci konumundaki kişinin önünde tüm yeryüzünün kralları boyun eğiyor ve bu kişi zamanın ve geniş imparatorluğunun sahibi bulunuyor," demekten kendini alamamış ve korku içinde öylece ayakta kalmış ve kendi kendine, "Bir halk böylesi bir kimse tarafından yönetilirse öteki halklar matem giysisine bürünmelidir," demiş. Ve İran'ın zaptı sırasında İstahar kentindeki Yezdi Cerdin sarayından aldığı harika eşya arasında eni boyu 60 arışlık, altın bir sak üzerinde yükselen, desen olarak değerli taşlardan çiçeklerle donanmış bir çiçek tarhının temsil edildiği bir halı da varmış. Ve Müslüman ordusunun komutanı Sa'd bin Ebu Vakkas, değerli eşyanın tecimsel değerini biçecek kadar bilgi sahibi olmamasına karşın, böylesi bir harikanın ne değeri olabileceğini aşağı yukarı kestirmiş. Ve bunu Ömer'e bir armağan olarak sunmak üzere, Keyhüsrev'in sarayının yağmasından kurtarmış. Ama Tanrı onu lütuflarıyla donatası dürüst halife, Yemen'in fethi sırasında zapt olunan ülkedeki ganimetler dağıtılırken, kendine bir urba yapımını sağlayacak kadar bile pay almak istemediği gibi, şimdi de böylesine bir armağanı kabul edip, etkilerinin halk üzerinde kuşkular uyandıracağı bir şatafatı kabullenmeyi göze alamamış. Ve oracıkta değerli halıyı Medine'de o zaman maiyetinde bulunan Müslüman reislerin adedi kadar parçalara ayırtmış. Ve bunlardan hiçbirini kendi üzerine almamış. Oysa parçalanmış bile olsa böylesi değerli bir halının da fiyatı, Tanrı'nın o seçkin lütufları üzerine olası Ali, kendisine düşen parçayı sonradan Suriyeli tacirlere 20.000 gümüş dirhem karşılığı satmış olduğuna göre epeyce yüksekmiş. Yine bu İran'ın işgali sırasında Müslüman savaşçılara karşı büyük bir cesaretle karşı koymuş olan Satrap Harmuzan, kendi bahtı üzerine bizzat halifenin karar vereceğine inandıktan sonra teslim olmaya razı olmuş. Oysa Ömer Medine'de bulunuyormuş. Harmuzan da inananlar arasında en yiğitlerden iki emirin komuta ettiği bir muhafız takımı eşliğinde bu kente götürülmüş. Medine'ye ulaşılınca bu iki emir İranlı esirlerinin önemi ve rütbesini Ömer'in gözlerinde canlandırmak için Keyhüsrev'in sarayında satrapların giyindiği altın işlemeli ve ışık saçan tacını giymesini sağlamışlar ve böylece soyluluğuna yaraşır alametlerle donanmış olarak İranlı komutan halifenin eski bir hasır üzerinde bir kemerin gölgesinde oturmakta olduğu caminin merdivenleri önüne getirilmiş. Ömer de yanına bir kişinin getirilmekte olduğunu koparılan gürültüden anlayarak gözlerini kaldırmış ve satrabı önünde İran şahlarının sarayında giyilen tüm cafcaflı urbalara bürünmüş olarak görmüş. Kendi bakımından da Harmuzan Ömer'i görmüş ama yamalı giysilere bürünmüş ve bir caminin avlusunda tek başına eski bir hasırda oturmakta olan bu Arap da yeni imparatorluğun efendisi olan halifeyi tanımak istememiş. Ama Ömer hemen bu esirin kişiliğinde kaşlarını çatarak bakmasıyla Arabistan'ın en mağrur kabilelerini uzun zamandan beri titreten kibirli satraplardan birinin bulunduğunu anlamış ve ''Kutsanmış İslam'ı seni ve senin gibileri mahcup etmek için yücelten Tanrı'ya övgüler olsun.'' diye haykırmış ve İranlıyı süslü giysilerinden soyundurmuş ve sırtına kaba bir çöl giysisi verdirmiş. Sonra da ona ''Şimdi layık olduğun şekilde giyinmiş olduğuna göre tüm görkemliliğin kendisine ait bulunduğu Tanrı'nın elini tanıyacak mısın?'' diye sormuş. Harmuzan da ''Kuşkusuz, zahmetsizce onu tanıyacağım. Çünkü eğer Tanrı tarafsız davransaydı, geçmişteki tüm utkularımızı ve bütün onurlu yaşamımızı göz önünde tutarak diyorum ki bizim sizi yenmemiz gerekirdi.'' Bu durumda senin sözünü ettiğin Tanrı, bu kez bizi yendiğinize göre sizin yanınızda bulunmuş olmalı, diye yanıt vermiş. Ömer de onun boyun eğişini alayla karışık olarak belirttiği bu sözleri işiterek kaşlarını öylesine bir şiddetle çatmış ki, İranlı konuşmalarının bir ölüm hükmüyle noktalanmasından korkmuş ve de şiddetli bir susuzluk hissetmiş gibi davranarak su istemiş ve kendisine sunulan toprak çanağı alarak bakışlarını halifeye dikmiş. Ve onu dudaklarına götürmekte kararlı davranır gibi bir tavır takınmış. Ömer de ona, ''Neden çekiniyorsun?'' diye sormuş. İranlı komutan, ''Korkarım ki...'' Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.